Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, derginin aynı zamanda kapak konusu olan 2025, yarına ne hazırladın 2025 farkındalığı için tavsiyeler başlıklı dosya konusunu sizinle paylaşacağız Ender Ekim imzasıyla. Dünya bir savaşa mı gebe? Yeni yılda afetler ve felaketler mi bizi bekliyor? Gazze'de zulüm devam edecek mi? Ekonomi ne olacak? Genciz ve en çok da geleceğe dair sorular var zihnimizde. Geleceği öngörebilmek ve hazırlıklı olmak mümin ferasetinin gereğidir. Biz de bu sayıda istedik ki hem kendi bireysel hayatlarımızda hem de ülke ve dünya gündeminde bizi nasıl bir yıl bekliyor, neler yapmalı, hangi konularda tedbir almalı ve nelerden uzak durmalıyız sorularına cevap arayalım. Krizler kapıda. Ersin Çelik. Türkiye'yi 2025 yılında siyasi olarak hangi zorluklar bekliyor? Gençler olarak tedbiren ne yapmalıyız? Bugünden baktığımızda Türkiye 2025'te içeride erken seçim gündemiyle çok daha fazla meşgul olacak. Muhalefetin iktidara baskısı artacak, kamuoyunu harekete geçirmek isteyecekler. Çünkü yerel seçimde elde ettikleri başarının kendilerini iktidar yapacağını düşünüyorlar. Dış politikada ise Türkiye'nin bölgesel gelişmelerin odağında olma rolü artacaktır. Çünkü Gazze soykırımıyla dünyanın sokulduğu yeni yol Türkiye'ye çıkıyor ya da Türkiye o yolu kesiyor. 2025 yılı Rusya-Ukrayna gibi süren mevcut savaşların taraflarını cephe gerisinden öne çıkarmaya zorlayacak. Biden'ın giderayak yaptığı son silah kullanım hamlesi muhtemelen İngiltere gibi ülkeleri de sahaya çıkmaya zorlayacak. Bu durumda krizlerin fazlasıyla yaşanacağı bir 2025 bizi bekliyor. Sadece yeni bir yıla değil, gençleri fazlasıyla ilgilendirecek kaotik bir sürece de girmiş olacağımızın farkında olmak gerekiyor. Bence alınacak en mühim tedbir, meseleleri, gelişmeleri okuyabilmektir. Karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Lakin İskandinav ülkelerinin halkını savaşa ve nükleer saldırılara karşı bilgilendirme broşürleri bizlere de bir mesaj. İngilizlerin mum stoklamayı bile tavsiye etmesi bir gelenek öngörüsü aynı zamanda. Bizler de bu gelişmeleri haber olarak, sosyal medya içeriği olarak tüketmenin ötesine geçmeliyiz. Yaklaşan dalganın idrakinde olmalı ve minimalist yaşam biçimlerine hazırlık yapmalıyız. Ben bir süredir okumalarımı dünyanın gidişatına ve yapay zeka teknolojisinin geldiği aşamaya yoğunlaştırdım. Çok önemli bir karar daha alarak sosyal medya tüketimimi azalttım. Bu sayede realist düşünme ve büyük meselelerin sosyal mecralarda çözülemeyeceği gerçekliğiyle yüzleştim. Gençlere yapacağım en hayati tavsiye sosyal medya kullanımını azaltmak olacaktır. En azından büyük insani krizleri kanıksamaktan, olağan görmekten kurtulmuş olur ve hazırlıklı oluruz. En mutlu insanlar mesleğiyle insanlara ulaşanlardır. Elyasa Koytak. Önümüzdeki yıllarda hangi meslekler rafa kalkıyor, hangi alanlarda beceri olmazsa olmaz, gençlere neler önerirsiniz? Gençlere meslek önermenin bir kolay yolu var. Bunu hemen yapabiliriz. Tıp, hukuk, mühendislik her zaman olduğu gibi sürekli gelişen, genişleyen alanlar. Bu alanların orta vadede kaybolacağını söyleyemeyiz. Çalışma ilişkileri, rekabet, zorluklar olsa da bu alanlara ihtiyacımız devam ediyor. Bunun yanına isterseniz dijitalde yapılan işleri, yazılım mühendisliğini vesaire koyun. Ya da mesela anaokulu öğretmenliği gibi bir meslekte böyle. Türkiye'de yetkin, kaliteli anaokulu öğretmenliğine ihtiyaç artıyor. Burada listeyi uzatabiliriz. Bu kolay yolu, bir de zor yolu var. Gençlerin meslekte genç kalma sorunu var. Yani bazı meslekler insanı erkenden kuşatır, arzu, hayal ve ihtimallerini şekillendirir, kesip biçer. İnsanın sosyal anlam ve tatmin arayışını daraltır, tatmin eder çünkü. Böyle olunca her şeyi meslekten beklemeye, her şeyi mesleğe yüklemeye de alışır insan. Meslekle ilişkisi araçlaşır. Daha çok kazanmak, yükselmek için meslek basamaktan ibaret kalır. Oysa meslekte genç kalmak için mesleğin topluma ne verebileceğini sürekli zorlamak gerekiyor. Ben bu meslekte biri olarak kime ne veriyorum? Toplumdan aldığım bunca şeyi, kimliğimi, eğitimimi, bilgi ve görgümü yine topluma nasıl verebiliyorum? Meslek bir şahıs olarak size ne kadar hizmet ediyorsa, sosyolojik açıdan o kadar yaşlısınızdır. Oysa toplumdan aldığınızı meslek yoluyla geri verebiliyor musunuz? Topluma ne kazandırıyorsunuz? Mesleğin anlamı burada başlar. Bir eğitim alıyorsunuz, sonra kolay ya da zor iş piyasasına atılıyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Az veya çok kazanıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Acaba ilerliyor musunuz? Yoksa mesleğiniz sizi çoktan maddi kazanç ve itibar arayışı bakımından dar bir kanal içinde yaşlandırdı mı? Topluma vermek noktasında çoktan emekli olmuş olabilirsiniz. Meslek toplumdan alacaklı olduğunuzu belgeleyen bir senet olmamalı. Genç insanların meslekten aldıklarını yine meslek yoluyla topluma verebilecekleri yolları araması mesleklerinde genç kalmalarını sağlayacaktır. En mutlu insanlar mesleği yoluyla başkalarına ulaşabilen insanlardır. Ticarete dahil olmak isteyen gençlere tavsiyeler. Mesut Menderes Karaboğa. Ticaret hayatına dahil olmak isteyen gençler, 2025 yılında hangi alanlarda atılım yapmalı, nelere yatırım yapmalı, nelerden uzak durmalı? Doğru olana iyi bir başlangıç yapmak için gençlerimizin geçmişte aştığı engeller, kazandığı tecrübeler, zihinlerinin doğru yöne yönelmelerini ve başarılı olmalarını sağlayacaktır. Eğer böyle bir deneyimsel tecrübe yoksa, ticarete atılmadan önce kısa süreliğine de olsa bir firmada ya da kurumda profesyonel olarak kendilerini hazırlamaları, tecrübe elde etmeleri, eskimez bir tabirle pişmeleri, güçlü kazanımlar oluşturacaktır. İş hayatında başarılı olmak içinse kendilerine besleyici hazırlıklar yapmaları gerekmektedir. Güçlü bir finansal okuryazarlık, iletişimde ustalık birden fazla evrensel dil, yerel diller ön plana çıkmakta, dijital okuryazarlık, değişim ve yönetimde liderlik becerileri, pazar analizi ve network oluşturma, sözleşme hazırlama, ileri düzey Excel ve benzeri gibi eğitimlerle bünyelerini kuvvetlendirecek kazanımlar sağlayacaklardır. 2025 yılında ticaret hayatına atılmak isteyen gençlerimizin güncel trendleri ve sektörel değişimleri dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. Ukrayna ve Gazze olayları göstermiştir ki, Müslümanlar olarak özellikle ticari alanda ciddi eksiklerimiz bulunmaktadır. Gençlerin üzerinde yoğunlaşabileceği bazı potansiyel alanları aşağıdaki gibi paylaşabilirim. Emtia borsalarında dahil olan ürünlerin üretimi, alım-satımı işlemleri, yapay zeka destekli yazılımlar geliştirmek, veri güvenliği ve gizliliği üzerine çalışma yürütmek, finansal teknolojileri geliştirmek, mikro ve makro yatırım platformları ve kişisel finans yönetimi üzerine çalışmalar yürütmek, niş pazarlara ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri hitap eden e-ticaret sitelerine yönelik çalışmalar, teknolojiyle sağlık hizmetlerini entegre edecek uzaktan sağlık hizmetleri, sağlık uygulamaları, genetik ve biyoteknoloji tabanlı yenilikler, yapay zeka ve veri analitiği kullanılarak kişisel gelişim ve beceri tabanlı eğitim araçlarının geliştirilmesi, perakende ve lojistik sektöründe hızlı teslimat çözümleri, savunma sanayi, kritik teknolojilerin ve özellikle mühimmat üretimi, denizlerimizin münhasır ekonomik bölge haklarından doğan ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek ve aileye yönelik kültürel içerik ve etkinlik faaliyetlerine yönelik inovatif çalışmaların geliştirilmesi, bu alanlarda başarılı bir ticaret hayatı inşa etmek için sabırsız davranmamalı, pes etmemeli, çok az konuşmalı, çokça dinlemeli, donanımsız olmamalı, ticari sırlarınızı korumalı, tatlı dilli olmalı, ortak akla ve dolayısıyla öğrenmeye her zaman açık olmalı. Hangi şartta olursa olsun psikolojik dayanıklılık için pozitif düşünmeyi önemsemeli, sadece çıkacağımız yolculuğa odaklanmalı, zamanı ve sağlığınızı iyi değerlendirmeli ve arı gibi çalışmayı önemsemelisiniz. Veriler Türkiye'de okurun matbu kitabı tercih ettiğini gösteriyor. Yusuf Yıldız. Türkiye'de matbu yayınlara ilgi her geçen yıl artıyor mu, azalıyor mu? 2025 yılında kültür yayıncılığında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Bir okur, yayıncı ve yazar olarak matbu kitabın her zaman kıymetli olduğuna inanıyorum. Dijitalleşen dünyada matbu kitaba ilginin azalacağı yönünde olan düşüncelerin çok da yerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halen günümüz okuru kitaba fiziksel olarak dokunmak ve temas etmek istiyor. Fiziki kitabın kapağına dokunmak, sayfalarını çevirmek, bizim için vurucu ve anlamlı cümlelerin altını çizmek. Her biri okuma tecrübemize iz bırakan anlar. Nasıl ki fiziki kitaba okur olarak bir iz bırakıyorsak, kitap da okuruna izler bırakır. Bu nedenle okurla kitap arasındaki bağın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bunu romantik bir okur ya da yayıncı olarak söylemiyorum. Matbu kitabın insanın ruhuna iyi geldiğine inanan biri olarak söylüyorum. Hatta bir ara şöyle söylemiştim. Her evde bir kütüphane olmalı, hiç değilse kitaplarla birlikte yaşanmalı. Dijital dünya bize farklı okuma tecrübeleri sunuyor. Bir tablete koca bir kitaplık sığıyor. Bu imkanı kullanmayalım mı diye sorulabilir. Buna cevabım, tabii ki kullanalım olacaktır. Gelişen ve dönüşen yayıncılık dünyasına entegre olalım ama matbu kitabı da unutmayalım istiyorum. Zaten veriler de Türkiye'de okurun matbu kitabı tercih ettiğini gösteriyor. 2020-2022 yılları arasında yaşanan pandemi sürecinde kitap baskılarında ciddi bir azalma olduğunu gözlemledik. Fakat pandemi sonrası kademeli olarak matbu baskıların arttığını gözlemliyoruz. YFET verileri bize gelecek yıllarda basılı kitabın sayısının artacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra maalesef kişi başına düşen kitap okuma oranında bir azalma söz konusu. Kitap okuma oranının artırılması yönünde nitelikli kitaplar yayınlamaya, yazarlarımızın metinlerini okurlarımızla buluşturmaya gayret ediyorum. Umuyorum ki her zaman bu kültür mesaisinde emek sarf edeceğim. Ekran süresini dengelemek şart. Süreyya Kitapçıoğlu. Ekran süreleri her geçen yıl artıyor. 2025 yılında da bu artış devam edecek mi? Ekran süresini azaltmak için nasıl adımlar atmalı? Teknolojinin hızla dönüştürdüğü günümüz dünyasında dijital ve fiziksel hayatlarımız iç içe geçmiş durumda. Özellikle çocuklar ekranlarla erken yaşta tanışarak bilgiye erişim, öğrenme ve yaratıcılık gibi birçok avantajdan faydalanıyor. Ancak aşırı ekran kullanımı, uyku bozuklukları, sosyal izolasyon ve mental sağlık sorunları gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu noktada dijital refahı sağlamak, bir denge kurmayı ve rehberliği gerektiren dinamik bir süreçtir. Sosyal medya, gençlerin ve yetişkinlerin hayatında önemli bir yere sahip. Araştırmalar, 13-17 yaş grubundaki gençlerin %95'inin sosyal medya kullandığını gösteriyor. Yetişkinlerde ise bu oran daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İş, eğlence ve iletişim amaçlı kullanım giderek artıyor. Ancak ekran sürelerinin aşırıya kaçması, yetişkinlerde de dikkat dağınıklığı, verimlilik kaybı ve zihinsel yorgunluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Ekran sürelerini dengede tutmak ve dijital dünyadan sağlıklı bir şekilde yararlanmayı sağlamak için şu stratejiler öne çıkıyor. Dijital ve fiziksel etkinlikleri dengelemek. Açık hava aktiviteleri ve sosyal etkileşimler hem çocukların hem de yetişkinlerin sağlığını destekler. Bilinçli kullanımı teşvik etmek. Dijital araçların eğitim, iş ve yaratıcılık için nasıl kullanılacağını öğrenmek ve öğretmek önemlidir. Aile medya planları oluşturmak. Ekran sürelerini düzenleyen sınırlar hem bireyler hem de aile ortamı için sağlıklı alışkanlıklar kazandırır. Örnek olmak ve örnek almak. Çocuklar için ebeveynlerin, yetişkinler içinse birbirlerinin olumlu dijital davranışlarını model alması önemlidir. 2025'e doğru teknolojinin daha da hayatımıza entegre olması bekleniyor. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi yenilikler ekran başında geçirilen süreyi artırabilir. Ancak doğru yönlendirmelerle bu süreç tehdit değil, fırsat olabilir. dengeli bir dijital yaşam için bireylerin bilinçli adımlar atması, ailelerin rehberlik yapması ve teknolojinin hayatın aracı olarak kalmasını sağlamak, daha sağlıklı bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Toleranssızlığa sebep olan aşırılıklardan uzak durmamız gerek. Ayşe Rümeysa Kutlu. Radikal söylemlerin arttığı, toplumsal çatışmaların çoğaldığı bir yıl mı yoksa toplumsal duyarlılık ve anlayışın arttığı bir yıl mı öngörüyorsunuz? Toplumsal olarak bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Türkiye'deki toplumsal ayrışmalar görünürde siyasal olsa da toplumumuzun değişim sürecindeki değer çatışmalarıyla da yakinen ilgili. Yaptığım fanatizm çalışmasında siyasal ayrışmaların özellikle orta yaş ve üstünde değer bazlı ayrışmalara, dini, aydınlanmacı ve milli değerlere dayandığını gördüm. Benimsenen değerleri koruma, kurtarma veya yüceltme duyguları, savunu ya da saldırı içinde olsa maalesef ki toleranssızlığa, öfkeye ve dışlayıcı ötekileştirmeye sebep olabiliyor. Genç yaş grubundaysa daha çok toplumsal krizler, refah ve rasyonelleşme talebine yönelik öfke, ötekileştirme ve nefretin hakim olduğunu gördüm. İçinde bulunduğumuz dönemde aile ve eğitim üzerinden aktarılan geleneksel değer bağlılıklarının sebep olduğu çatışmaların yanında toplumsal refah kaygısının da farklı bir değer olarak çatışmaları artırdığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemler için bir değere, gruba veya partiye olan bağlılık sebepli fanatik eğilimlerin daha çok toplumsal krizler ve refah kaygısı kaynaklı öfke ve nefret gibi dışlayıcı fanatik eğilimlere dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreç için toplumsal çatışma alanlarının boyut değiştirici yorumunu yapmak mümkün. Fakat toplumsal çatışmalara kaynaklık eden etkenlerin dönüşeceği düşünülse de ortaya çıkan davranış ve duyguların aşırılık anlamında benzer bir fanatikliği devam ettireceği tehlikesi de görülüyor. Mesela rasyonelliği savunarak fanatik bağlılıklara gösterilen tepkilerle refah kaygısına yönelik rasyonel görülen fakat çatışmacı olan tepkiler benzer aşırılıkları içerebiliyor. Bunun için rasyonellik talebi altında görülen fakat toleranssızlığa sebep olan aşırılıklardan da uzak durmamız gerekiyor. Politika bazlı çözümler dışında bizlerin de tekel hakikatçilik, ötekileştirme, küçümseme, öfke ve nefret gibi tutumların çatışmaları şahsileştirdiğinin ve fanatizmi yeniden ürettiğinin bilincinde olmamız gerekti. Tekel hakikatçilik konusunda bireylerin kendilerini değerlerinin tek koruyucusu görmemeleri ve değerlerin yalnız siyasetle kurtulacağı ve yaşatılabileceği düşüncesinden uzaklaşmaları elzem. Dolayısıyla haddini bilmek, tevazu ve mutlakçılıktan ve aşırılıklardan imtina etmek gibi ahlaki tutumlarda ötekine şiddetten uzak durmayla yakından ilişkili. Çatışmaları artıran refah talebinin ise hayattaki mutlak anlama dönüşmesinin önüne geçmeliyiz. 7 değerden asla vazgeçme, Cüneyt Alp. 2025 yılında bunca gündem içinde değişmeyen gündemlerimiz neler olmalı? Tarihin her döneminde insanlığın gündemini etkileyen olaylar değişirken inanç ve ahlaki değerlerimiz sabit bir rehber olmuştur. Bu bağlamda Mus'ab bin Umeyr'in hayatı İslam'ı yaşama ve yayma yolunda eşsiz bir örnektir. Öncesinde olduğu gibi 2025'in bütün yoğun gündemlerine rağmen onun temsil ettiği 7 değer değişmeyen gündemlerimiz olmalıdır. 1. İman. Mus'ab Mekke'nin zenginlik ve cazibesini ardında bırakarak Allah'a olan inancını önceliklendirdi. İman ettiği dava uğruna peygamberinin buyruğunu düşünmeden kabul etti ve imanın vücut bulmuş hali oldu. Gündem ne olursa olsun imanımız hayatımızın mihenk taşı olmalıdır. 2. İlim. Peygamber Efendimiz'in ilk öğreticisi olarak Medine'ye gönderilen Mus'ab, bilginin toplumu şekillendiren gücünü göstermiştir. Günümüzde ilim hem dini hem de dünyevi sahalarda ilerlemenin anahtarıdır. 3. İhlas. Yaptığı her işi yalnızca Allah rızası için yapan Mus'ab, samimiyetin önemini vurgular. Medine'de her fırsatta Allah'ım ihlasımı artır diye dua ederek bize bu konuda da örneklik eder. İhlas, İşlerimizin özünü oluşturmalıdır. 4. istikrar. Zorluklara rağmen davasından dönmeyen Musab, kararlılığın gücünü sergiler. Değişen şartlara rağmen kararlılıkla doğru yolda kalmak bugün de büyük bir ihtiyaçtır. İstikrar hayatımıza yön vermelidir. 5. İstikamet. Doğru yol üzerinde sebat eden Musab, istikamet sahibi bir müminin örneğidir. Gündemimiz her daim hakikate bağlı kalmayı içermelidir. 6. İstina. Zenginlik ve konforu elinin tersiyle iten Musab, dünyevi arzuların ötesinde bir duruş sergilemiştir. Musab'ın bu yönü bugün tüm gençler için kuşkusuz büyük bir örneklik oluşturmaktadır. İstina, maddi dünyadan bağımsız kalmayı hatırlatır. 7. İstiğfar. Hatalarından dönme bilinciyle Allah'a yönelmek, Musab gibi müminlerin temel özelliklerindendir. Gaflet içinde kaybolmamak için istiğfar daimi bir gündemimiz olmalıdır. Bütün bunların özeti insanlığın hafızasında silinmeyecek bir yere sahip olan Gazze ve Musab ruhlu şanlı mücahitlerin direnişi olmalıdır. Musab bin Umeyr'in hayatı 2025'te ve her dönemde bizi öz değerlerimize çağıran bir pusula gibidir. Onun hayatını örnek alarak değişen dünyada sabit ve sağlam bir duruş sergileyebiliriz. Gazze Mahkemesi bakalım neler başarabilecek? Hüseyin Önal. İsrail'e yönelik davalarda 2025 yılında hangi gelişmeler yaşanır? 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu akabinde yıllardır Filistinlilere uyguladığı etnik temizlik politikasını açık bir soykırım olarak devam ettiren İsrail işgal devletine yönelik ilk hukuki adımı 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davayla Güney Afrika Cumhuriyeti atmıştı. İsrail'in 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımının önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada divan, 26 Ocak 2024'te etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmiş, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta ek tedbirlere hükmetmişse de Gazze'deki soykırım, vahşet ve insanlık suçları aynı şekilde devam etmekte. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 14 devletin müdahil olma talebinde bulunduğu dosyada süreç devam ediyor. Davada İsrail'in temel savunması soykırım için açık bir kast olması gerektiği ve soykırım niyeti olmadığı şeklinde. Ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirme niyetiyle hareket ettiğini açıkça göstermekte. Nitekim son olarak Birleşmiş Milletler Özel Komitesi 14 Kasım'da yayınladığı raporda açlığın silah olarak kullanılması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'de kullandığı yöntemleri soykırım suçuyla uyumlu olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırımın divan tarafından nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek sebebiyle yakalama emri çıkardı. Roma statüsüne taraf 124 devletin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emrini uygulama yükümlülüğü bulunuyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ile Fransa, Belçika gibi bazı devletler kararı uygulayacaklarını ilan etseler de uluslararası hukuk kurumlarındaki bu çabaların ABD, İngiltere ve Almanya gibi Siyonizm destekçisi devletler tarafından bypass edildiği de bir gerçek. Burada son olarak kıymetli bir girişime de atıf yapmak gerektiği kanaatindeyim. Dünyanın dört bir yanından saygın hukukçu ve akademisyenler Gazze Mahkemesi adında bir girişim başlattı. Gazze Tribunal, Gazze'de yaşanan hak ihlalleri ve soykırımı araştıran bir vicdan mahkemesi olma misyonuyla Siyonist İsrail'i gıyabında yargılayacak ve 2025 yılında ulaştığı sonuçları ilan edecek. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de, Genç Dergisi'nin Aralık 2024 sayısının kapak konusunu sizinle paylaşmaya çalıştık. Ender Ekim imzasıyla yayınlanan ve 2025 yarına ne hazırladın 2025 farkındalığı için tavsiyeler başlıklı yazıyı, görüşleri, düşünceleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.